Ayrım 13. Güvercin Gerdanlığı. İbn Hazm. Sayfa 115. İtaat. Aşkta meydana gelen şaşılacak durumlardan birisi de sevenin sevgilisine boyun eğmesidir. Aşık kendi şahsiyetini, karakterini sevdiğinin karakterine zorla bağlar. Nice hırçın, söz anlamaz, dik kafalı, inatçı, gururlu, huysuz kimseler aşk rüzgarlarını içlerine çeker çekmez aşk denizine daldılar, içinde dolaştılar. Bükülmez huyları yumuşadı, zorlukları kolaylaştı. Keskin bıçakları köreldi, kibirleri alçak gönüllülüğe dönüştü. Bu konuda bir şiir yazdım, Mütekâbir. Kavuşmak bize nasip olacak mı? Zamanın değişkenliği son bulacak mı? Kılıç, kılıcın kölesi oldu. Esir, ceylan, aslan kesildi. Gene şöyle dedim, tabil. Usta bir ayar memurunun elinde düşük ayarlı paranın değerini kaybetmesi gibi beni ayıplasan da senin için kendimi harap etsem ne önemi var? Senin aşkın uğruna kendimi ölüme atmam benim için bir zevktir. Kendi ölümünden bile zevk duyabilen bir adamın durumu ne tuhaftır, değil mi? Aynı şiirden başka bir parça. Eğer İranlılar senin yüzünün parlaklığını görmüş olsalardı, Hürmüzan'ı ne yapsınlar, Mübez'i ne yapsınlar, her ikisinden de vazgeçerlerdi. Kimi zaman sevgili, yakınmalardan, şikayetlerden nefret eder, aşktan söz edildiğini duydukça öfkelenir. O zaman aşkı üzüntüsünü saklar, umutsuzluğunu ve sıkıntısını içinde en derin yerinde gizli tutar. Sevgili, haksız suçlamalarla aşığını bunaltır, ona göz açtırmaz. Aşıksa, bütün kusur ve kabahatlerinden özür diler, suçunu itiraf eder. Oysa masumdur, suçsuzdur. Bütün yaptığı, sevgilisinin istediği gibi olmak ve ona karşı gelmemek içindir. Ben böyle birini tanıyorum. Sevgilisi, durmadan işlemediği suç ve günahlarla onu suçlayıp duruyordu, onu sitemlere boğuyordu. Ona karşı duyduğu öfkeyi yüzüne karşı hissettiriyordu. Oysa aşığı tertemizdi. Arkadaşlarından birinin isteği üzerine bunun tam aynısı olmayan fakat buna yakın bir konu hakkında bir şiir yazdım. Birkaç dizesini aşağıya yazıyorum. Tavil. Sevimli bir yüzle karşılıyordun beni. Sana yaklaştıkta daha net görüyordum yüzündeki sevinci. Senden uzaklaştıkça yüzün değişiyor, öfkeli bir şekil alıyordu. Böyle basit bir kızgınlığa darılmam. Karakterim böyledir benim. Gerçi ağarmaya yüz tutan saç yavaş yavaş değerden düşer. Ama kimi zaman olur, insan kendi kendine bile kızabilir. Yüzü kimi zaman benler, kimi zaman sinekler güzelleştirir. Fakat bunlar yüzde az olduğu zaman yüz güzeldir. Çok olursa yüzü çirkinleştirir. Aşırılık her şeyde bir kusurdur. Gene aynı şiirden, gel imdadına yetiş, çünkü onun o kadar çok derdi var ki, kağıt, mürekkep ve yazı onun için ağlamakta. Biri kalkıp da bir aşık için sevgilisinin kendisine çektirdiği küçültücü işkencelere sabretmesi bir aşağılıktır demesin. Bu büyük bir yanlışlık olur. Hepimiz biliriz ki sevgili aşığının ne dengi ne de benzeridir. Dolayısıyla ona karşı misillemede bulunmaz ve eziyetine katlanır. Sevgilisinin küfürleri, sövüp saymaları, aşığına karşı yaptığı kabalıkları kesinlikle onur kırıcı değildir. Çağlar boyunca, kuşaklarca bir hakaret sayılmamıştır asla. Ayrıca bu konu gerek halifelerin meclislerinde, gerek büyüklerin meclislerinde geçmez. Böyle aşırı bir hoşgörülülük ve sabır, küçültücü, böyle bir boyun eğme, değer düşürücü olsun, yok öyle bir şey. Kim zaman bir adamın üzerinde mutlak efendilik hakkı kurduğu, kölelerinden birine tutulduğunu görürüz. O zaman ona zor kullanmasına hiçbir şey engel olamaz. Peki nasıl olur da onun hakkında zor kullanılabilir? Hayır, sövüp saymaların gerçekten insanı öfkelendirmesi için başka bir şey gerek. Bu ancak nefeslerini sayılı kullanan, sözlerine büyük bir değer vermek için iki ölçüp bir biçerek gayet ölçülü konuşan, yüksek düzeyde insanlar arasında olabilir. Çünkü onların ağızlarından boş söz çıkmaz ve olur olmaz yerde lüzumsuzca konuşmazlar. Oysa sevgili hem sağlam bir kargı hem de dayanıksız bir kamış gibidir. Durumuna göre hiç anlamsız yere bazen çok soğuk, bazen çok sıcak davranır. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki dizeleri yazdım. Kamil. Aşkta aşağılanmak hiç de kusur değildir. En kibirli insan dahi aşkta boyun eğer. Beni aşağılanmış bir halde görürseniz şaşmayın. Benden önce Mustansır, El-Hakem 2, Kurtuba Halifesi 961 ila 976 da aynı durumda kalmıştı. Sevgili, sevenin ne dengi ne benzeridir. Öyleyse bu durumda sabretmek hiç de aşağılanmak değildir. Bir elma yere düştü, düşüşü seni üzdü. Onu kesip yerken büyük bir zafer kazandığını iddia eder misin? Öykü. Aşağıdaki öyküyü bana kağıt tüccarı Ebu Dülef anlattı. O da bunu El-Mecriti adıyla tanınan Endülüslü doğa bilimcisi. 1004-1006 arası ölmüştür. Filozof Mesleme bin Ahmet'ten aktarıyordu. Kurtuba'da Kureş mezarlığının doğusunda bir cami var. Sayın Bakan Ebu Ömer Ahmet bin Muhammed bin Hudeyr'in, Allah rahmet etsin, evinin karşısındaki camiyi diyorum. Mukaddem bin el-Asfar gençliğinde çoğunlukla bu camide dururdu. Adı geçen bakan, Ebu Ömer'in genç hizmetçisi Acib'e vurulmuştu. Artık namazlarını kendi oturduğu mahalledeki mescitte kılmıyordu. Acib'i görmek için yukarıda adı geçen camiye gidiyordu. Öyle ki kaç kez yatsı namazından dönerken bekçi önünü keserek yolunu çevirdi. Oraya oturuyor ve sevdiğine yiyecekmiş gibi bakıyordu. O genç buna kızıyor, sabrı tükeniyor, kendisine doğru geliyor, yüzünü gözünü birbirine katıyordu. O zaman o buna çok seviniyor ve şöyle diyordu. Vallahi tam istediğim oldu, tatmin oldum, gözümün önü ışıdı. Gene bir süre ardından gitti, onu takip etti. Ebu Dülef şunu da ilave etti. Mesleme bana bu öyküyü birkaç defa Acib'in huzurunda anlattı. O da bu durumdan Mukaddem bin el-Asfar'ın işgal ettiği makamı ve mutluluğu açısından çok sinirleniyordu. Gerçekten de bu Mukaddem bin el-Asfar büyük bir adam olmuştu. Muzaffer bin Ebi Amir'in, Beni Amir Hanedanı'nın kurucusu, Mansur Billah'ın oğlu Abdülmelik el-Muzaffer Billah, 1008'de ölmüştür. Hüküm sürdüğü sırada Kurtuba Camii'nin imamı Said bin Münzir bin Said'in, Allah rahmet etsin, çok sevdiği bir cariyesi vardı. Onu özgürlüğüne kavuşturup daha sonra da onunla evlenmeyi teklif etti. Cariye de onunla dalga geçercesine, çünkü sakalı çok uzundu. Sakalını çok uzun buluyorum. Şayet kısaltırsan emeline kavuşursun dedi. Bunun üzerine derhal eline makası aldı ve sakalını iyice kısalttı. Sonra birkaç şahit çağırdı ve bu köleyi serbest bıraktığına dair tanıklık etmelerini istedi. Fakat bu kez cariye razı olmadı. Tanıklar arasında kardeşi Hakem İbni el-Münzir de vardı. Orada bulunanlara şöyle dedi. Onunla nişanlanmak istiyorum ve dediği gibi de oldu. Kız razı oldu ve o toplantı dağılmadan orada evlendiler. Said ise bu korkunç yüz karasını kabul etti. Oysa çok dindar biri ve müçtehit düzeyinde bir hukukçuydu. İçtihat ve müçtehidin hukuki tanımı için Kitap el-Varakat çevirisine bakınız. Sayfa 38. Bu Said'i ben hayattayken tanıdım. Berberiler Kurtuba'yı ele geçirdiklerinde onu öldürdüler ve üzerini soyup neyi varsa aldılar. Yukarıda adı geçen kardeşi Hakem ise Endülüs'te Mutezile'nin başı, onların büyüğü, üstadı, düşünürü ve ibadette örnek tuttukları biriydi. Ayrıca iyi bir şair ve hukukçuydu. Kardeşi Abdülmelik bin Münzir de Mütezili sanılmıştır. Hakemin, Allah kendisinden razı olsun, hükümdarlığı sırasında haksızlığa ve zulme uğrayanların savcılık görevini üzerine aldı. Mansur bin Ebi Amir tarafından çarmıha gerildi. Bu prens gerçekten onu bir grup hukukçuyu ve Kurtuba kadısını müminlerin emiri Nasır'ın, Allah razı olsun, oğlu Abdurrahman bin Ubeydullah'a biat edip halife seçmiş olmalarıyla itham etti. Abdurrahman ölüme mahkum edildi. Abdülmelik bin Münzir çarmıha gerildi. Bu şekilde itham edilenlerin tümü oraya buraya dağıtıldı. Bu üçünün babası, en yüksek kadı Münzir bin Said de mutezililikle suçlandı. Bütün bilim dallarında en bilgili, en güzel konuşan, en dindar birisiydi. Fakat aynı zamanda çok şakacı, çok neşeli birisiydi. Yukarıda adı geçen hakem, bu yazıları yazdığım sırada hayattadır. Şimdi gözleri kör oldu ve çok yaşlandı. Öykü. Seven'in sevgilisine boyun eğmesiyle ilgili ilginç bir durum da şu anlatacağımdır. Bir genç tanıyorum, gecelerini çoğunlukla uykusuz geçiriyordu. Çok zor güçlüklerle karşılaştı, aşk acılarıyla kalbi perişan oldu. Sonunda sevdiğini elde etti. Zaten sevgilisi onu hiç reddetmiyor ve ondan kaçmıyordu. Fakat sevgilisi nefes aldığı zaman ağzının koktuğunu fark etti ve hemen onu terk etti. Ve korkudan ya da iffetten dolayı değil, fakat sırf ona hoş görünmek için ondan uzaklaştı. Sevgilisinin birazcık çaba göstermesi için herhangi bir şey yapmaya kendinde yeterli bir güç bulamadı. Ama Allah biliyor, içi aşk ateşiyle yanmaktaydı. Aynı şekilde bir başkasını tanıyorum. O da aynısını yaptı. Fakat sonra sevgilisinin kendisine ihanet ettiğini anlayınca pişman oldu. Bu konuda şu mısraları yazdım. Remel. Fırsatları yakala ve değerlendir. Çünkü bil ki fırsat şimşek gibidir. Görünmesiyle kaybolması birdir. Nice yapılabilir işleri ihmal ettim, yapmadım. Sonunda üzüntülere, acılara boğuldum. Bulduğun hazinenin üstüne çullan, şahin gibi yakala onu. Dostumuz Ebu Muzaffer Abdurrahman bin Ahmet bin Mahmud'un başına bunun aynısı geldi. Bu konuyla ilgili şiirler okudum ona, çok hoşuna gitti. Bana tekrar ettirdi şiirleri ve kendisi okutturdu sonra coşkuyla. Öykü. Kayramanlı Ebu Abdullah Muhammed bin Küleyb, çenesi düşük birisiydi. Çeşitli konularda sorular sormaya çok meraklıydı. O zamanlar ben Kurtuba'da oturuyordum. Çeşitli konularda sohbet ediyorduk. Aşktan söz ederken bana, eğer sevdiğim kişi benimle karşılaşmaktan iğreniyor ve benden kaçıyorsa ne yapmalıyım diye sordu. Ben de şöyle dedim. Seninle karşılaşmaktan tiksinirse bile, sevgilinle karşılaşmayı deneyerek gönlünü yatıştırıp sevindirmeye zorlamalısın kendi kendini. Ben aynısını düşünmüyorum dedi. Tam tersine onun aşkını kendi aşkıma, onun arzusunu kendi arzuma tercih ederim. Kendim için öleceğimi bilsem bile sabrederim, sabredeceğimdi. Bense dedim, ancak kendi nefsim için severim onu ve sevgilinin suretinden canımın hoşlanması için, haz alması için severim. Ben kendi mantığıma uyarım, kendi ilkelerime göre davranırım, ruhumu neşelendirmek için kendime özgü yönteme sadık kalırım. İşte dedi, tam bir mantık zulmü. Ölümden daha güçlü olan şey, bize ölümü göze aldıran şeydir. Candan daha kıymetli olan, canın kendisi için feda edildiği şeydir. Eğer canını feda ettiysen, onu istediğinden dolayı değil, fakat gerektiği için, dedim. Eğer başka türlü yapabilseydin, onu feda etmezdin. Kendi isteğinle sevgilinle karşılaşmaktan kaçındığını kabul edecek olursak, o zaman kınanacak biri olursun. Çünkü canına haksızlık etmiş ve bizzat kendi elinle onu öldürmüş olursun. O zaman bana şöyle dedi. Sen kıyasçı bir adamsın. Aşkta kıyasa yer yoktur. Bu durumda aşığın başı büyük bir derttedir, dedim. Aşktan daha büyük dert var mı ki, dedi. Muhalefet. Bazen aşık kafasına göre hareket eder, kendi arzusundan başka bir şey görmez. Böylece sevgilisinden istediği her tür zevki elde eder ve mümkün olduğu oranda her şeklin zevkini çıkarır. Sevgilisi kızıyormuş, sinirleniyormuş ya da razı oluyormuş, onun için hiç önemi olmaz. Böylesi bir davranışta bulunan kişinin zamanda onun lehine işlerse kalbi katıdır. Kaderi de iyi getirirse her şeyin tadını tadar. Üzüntü, tasa ve kaygıları gider. Kuşkuları yok olur. Umutlarının gerçekleştiğini görür ve amacına ulaşır. Bu konuda yazdığım şiirden birkaç dizeyi aşağıya yazıyorum. Sari. Eğer ruhuma durmadan işkence eden genç bir karaca yavrusundan dilediğimi elde etmişsem, ha surat asarak boyun eğmiş, ha razı olduğuna öfkelenmiş, ne önemi var? Suyu bulduğum zaman içimi kemiren kor ateşi söndürmek için mutlaka kullanmalıyım. Eleştirmeci. Aşkın engelleri vardır. İlki eleştirmecidir. Yalnız çok değişik türde eleştirmeciler vardır. Birinci, samimi dosttur. Seninle olan yakınlığından dolayı hiç çekincesi yoktur. Onun eleştirisi pek çok gönül hoşluğuna tercih edilebilir. İsteklendirme ve sakındırmalardan ibarettir. Nefs için iyi bir fren, hasta olan için hoş bir teselli, şehveti galebe çalan kişi için şifalı bir ilaçtır. Özellikle eleştirmeci sözlerinde samimi ise, konuşma tarzında ustaca davranıp, yasaklamada bulunacağı ve emirler vereceği zaman en uygun anı seçmesini bilen biri ise, emir ve yasakları bildireceği saatleri aşığın durumuna göre ayarlarsa, söz gelişi, aşığa söz anlatabilecek ya da anlatılamayacaksa, söyleneni kabul edecek ya da karşı gelecekse bu durum açıkça ortaya çıkar. Ayrıca aşığı durmadan azarlayan, kınamadan hiç usanmayan eleştirmeciler de vardır. Bu, aşık için dayanılması zor ve can sıkıcı bir durumdur. Bu yazıda anlatılanın tam aynısı olmasa da benzeri bir durum benim başıma geldi. Dostum Ebu Sari Ammar bin Ziyad, içine girdiğim bir durumdan dolayı bana karşı konuşmalarında ölçüyü kaçırıp başka bir dostumla ağız birliği yapmıştı ve o konuda haklı olup olmadığını tartışıyordu. Oysa dostluğumuz ne kadar sağlam, arkadaşlığımız ne denli kuvvetliydi. Birini gördüm, tutkusu ve aşkı o denliydi ki eleştiri kadar hiçbir şeye değer vermiyordu. İstiyordu ki eleştirmen kendisine nasıl karşı geldiğini iyice bir görsün. Eleştiriciye karşı çıkmak hoşuna gidiyordu. Kendisini kınayan kim olursa olsun ona sertçe karşı koyuyor ve ondan üstün olduğunu açıkça hissettiriyordu. Düşmanını kaçırtan bir kral ya da muhatabını cevap veremez duruma düşüren maharetli bir tartışmacı gibiydi. Bu oyun onu çok neşelendiriyordu. Hatta sık sık eleştirmeciye sataşıyor, onu kızıştırıyor, bir şeyler söylüyor ki eleştiride bulunsun. Bu konuda aşağıda birkaç dizesini sunduğum bir şiir yazdım. Basit. En çok sevdiğim şey kınama, ayıplama ve eleştiri. Benim için bir umut olan ismin söylendiğini duymak için. Sanki şarap gibi sitem içiyorum. Benim için sormuk şekeri mesabesinde olan sevgilinin adıyla zevkleniyorum. Yardımsever dost. Aşkta arzu edilebilecek şeylerden birisi de Yüce Allah'ın insana samimi, hoş sözlü, itibarlı, giriştiği işi en iyi şekilde yapan, yaptığını dikkat ve titizlikle takip eden, konuşması dokunaklı, keskin zekalı, bilgili, az muhalefet eden, yardımsever, çok sabırlı, çok yönlü, onurlu, gönül alan, dostluğunda sadık, dostuyla iyi geçinen, karakterli, ahlakı övülen, haksızlıktan uzak, her an hizmete hazır, somurtkanlıktan nefret eden, güzel huylu, gizli kini olmayan, derin düşünceli, dostunun isteklerine koşan, ahlakı güzel, kanı temiz, cömert, sır tutan, çok iyiliksever, güvenilir, ihanet etmeyen, ruhu temiz, olgun, derin hisli, keskin kavrayışlı, imdada koşan, dostunu korumasını bilen, vefalı, ılımlı, oturaklı, her zaman öğüt vermeye hazır, sevgiyi diri tutmaya çalışan, kolay uzlaştırıcı, ara bulucu, inancı sağlam, sözlerinde samimi, açık kalpli, kanık, saygın, soylu, gönlü geniş, gözü doygun, sabrı ve samimiyeti seven, ayrılık bilmeyen, kendisinde dostunun acılarını dindirmesini bilen, dostuyla içli dışlı ve sırrına ortak olan, kısacası her şeyini onunla paylaşan bir dost vermesidir. Kişi onda en büyük rahatlığı bulur. Ama hani nerede böyle mükemmel dostlar? Eğer onlardan birine ellerin değecek olursa ne olursa olsun sakın bırakma. Cimrinin parasını sıkı sıkıya tutuşu gibi tut onu. Parmakların paraya sarılan pinti parmakları gibi sarılsın ona. Onu elinle tutabilmek için varını, yoğunu, gelirini, baba mirasını feda et. Çünkü arkadaşlığın ne olduğunu ancak onunla anlayabilirsin. Acıların ancak onunla dağılacak. Zaman sana kısa gelecek. Kendini iyi bir durumda bulacaksın. Böylesi bir dosta sahip kişi bol yardım görür, her zaman güzel sözler işitir. İşte bundan ötürü Krallar, omuzlarına binen ağır yükleri biraz olsun hafifletmek için kendilerine bakanlar seçer, sırdaş edinirler. Böylece düşünce, görüş ve ufuklarını genişletir, yeteneklerinden yararlanırlar. Yoksa kendilerini tedirgin eden onca sorun karşısında gerekli olan yardımı herhangi bir yerden sağlamazlarsa daha fazla dayanamazlar. Aşığın biri bu tür bir dosttan yoksundu. Daha doğrusu insanlarla olan tecrübesinden dolayı dostlarına güveni azdı. Çünkü kendilerine birazcık güvendiği kişilerin pek çoğu ya kendisiyle dalga geçiyor ya da sırrını ona buna söylüyordu. Bu yüzden toplumdan kaçıyor, tüm arkadaşlarından uzaklaşıyor, tenha yerlerde yalnız başına kalıyordu. İçini rüzgara döküyor, toprağa anlatıyor, iç çeken bir hasta ya da hıçkırıklarla nefes tıkanıklığına tutulan birisinin yatışması gibi rahatlıyordu bundan. Gerçekten de acılar kalpte birikip düğümlenince kalbi sıkıştırır. Eğer birine diliyle bir şeyler söyleyip acılarını dindirmezse pek fazla gecikmez, üzüntüden mahvolur, umutsuzluktan ölür gider. Bu açıdan bakınca kadınlardan daha yardımsever hiç kimseyi görmedim. Bu tür sırları saklamada, birbirine ağzını sıkı tutmayı tavsiyede, muttali oldukları bilgileri aralarında saklamasını bilmede erkeklerden üstündürler. İki aşığın sırrını ifşa etmeye görsün bir kadın. Kadınlar arasında hor görülür, tiksinilir ve hepsi tarafından sertçe yargılanır. Yaşlılar bu konuda gençlerden daha da titizdirler. Çünkü gençlerin kıskançlık nedeniyle ender de olsa bildiklerini açığa vurmaları olasıdır. Oysa yaşlıların böyle kişisel tutkuları yoktur. Dolayısıyla başkalarına yalnızca şefkatlerini aktarırlar. Öykü. Cariyeleri ve hizmetçileri olan zengin bir bayan tanıyorum. Cariyelerinden birisinin hizmetçilerden birisine aşık olduğu dedikodusu aldı yürüdü. Aralarında ayıplanacak şeyler de geçiyordu. Evin hanımefendisine falan cariyen dönen dolapların tümünü noktası noktasına biliyor dediler. O da söz konusu cariyeyi cezalandırdı. Gerçekten ceza vermede çok katı davrandı. En dayanıklı erkeklerin bile dayanamayacağı sert cezalar verdi ona. Belki ağzından olayla ilgili bir kelime alırım diye. Ama nafile. Tek kelime bile söylemedi. Öykü. Saygın bir kadın tanıyorum. Allah'ın kitabı Kur'an'ı ezbere bilir, çok dindar birisidir. Kendini iyiliğe, hayra adamıştır. İşte bu bayan bir gün genç bir hizmetçinin aşık olduğu genç cariyeye yazdığı mektubu ele geçirir. Hizmetçi de onun değildi halbuki. Bu bayan durumu o gence açtı. Genç de onu inkar etmek istedi ama ne yazık ki beceremedi. O zaman kadın, sana ne oluyor? Söyler misin bana? Aşkın barınağında kim kalabilmiş ki? Kendine dert etme. Vallahi sırrınızı hiç kimseye söylemeyeceğim. Servetim üzerinden, isterse tümüyle olsun o genç kızı senin için satın alma imkanım olsaydı, sevgilini senin dışında hiç kimsenin bilmeyeceği bir yere yerleştirirdim, dedi ona. Yaşlı ama erdemli ve onat, artık erkeklerden hiçbir şey ummayan, yetimleri evlendirmeye çalışmaktan, giysilerini ve mücevherlerini yoksul nişanlılara vermekten daha güzel ve değerli bir uğraşısı, işi olmayan kadınlar görebiliriz. Bence kadınların bu güçlü ve doğal yönsemeleri, onların cinsel ilişki, flört ya da bunları hazırlayan sebepler ve yollar, karşı cinsle içli dışlı olma ya da benzeri durumlar dışında zihinsel bir uğraşları olmayışı sebebiyledir. Bunlardan başka bir işleri yoktur. Adeta sırf bunun için yaratılmışlardır. Erkeklerin ise tersine para kazanmak, sultanla dostluk kurmak, ilim araştırmak, ailesiyle ilgilenmek, yolculuk zahmetlerine katlanmak, avcılık yapmak, sanat türleriyle uğraşmak, savaşmak, fitneye karşı koymak, tehlikelere göğüs germek, toprağa işlemek gibi çeşitli işleri vardır. İşte bütün bunlar erkeklerin boş vakitlerini doldurur, işsiz güçsüz ve başıboş dolaşma yollarını tıkar. Sudan krallarının yaşam öykülerini okudum. Bunlar kadınlarının korunmasını emin oldukları, güven duydukları bir erkeğe bırakıyor. Bu erkek de kadınlara yün eğirtir, böylece sürekli olarak bir işle uğraşmış olurlar. Eğer kadın evde işsiz kalırsa diyorlar, mutlaka erkeklerin peşinden koşar. hararetle onlarla ilişki kurmayı arzu eder. Şahsen ben de kadınları gözlemledim ve başkalarının hiçbir zaman yakalayamayacağı sırlarını öğrendim. Çünkü ben onların dizlerinin dibinde yetiştim, yanlarında büyüdüm. Onlardan başkasını tanımadım. Delikanlılık çağıma, yani yüzümde tüy bitinceye kadar erkek topluluklarına hiç gitmedim. Kur'an'ı bana onlar öğretti. Nice şiirler ezberlettiler, yazıya alıştırdılar beni. Bir şeyler anlamaya başladığımda, ki o zaman daha küçücük bir çocuktum, tek meselem, biricik zihinsel uğraşım, kadınların meseleleriyle uğraşmak, onlarla ilgili bilgileri toplamak ve onları iyice tanımaya çalışmaktı. Onlardan gördüğüm şeylerin hiçbirisini unutmuyorum. Bu da bende doğuştan var olan kıskançlıktan, onlar hakkında beslediğim kötü sanıdan ileri geliyor. Böylece haklarında bir hayli bilgi topladım. Bütün bu bilgileri Allah izin verirse yeri geldikçe ilgili bölümlerde açıklayacağım. 13. ayrımın sonu, sayfa 124.